Hemen bilgilendirme yapayım öncelikle. Bugünkü konuğumuz çok güzel duvar resimleri yapan Meriç Akdiş olacak. Kendisini de sayfamızda zaten paylaştık. Oradan yaptığı şeyleri de inceleyebilirsiniz. Hoş geldiniz demek istiyorum gelenlere. İyi akşamlar herkese. Türkiye'de olanlar bizi karantinadan izliyorlar büyük ihtimalle. Bugün Meriç Hanım'ın yaptığı duvar resimlerinden ve pastacılığı takip edenlerin ilgilenebileceği backdroplardan bahsedeceğiz. İlk defa hatta böyle bir konuk alıyoruz sanıyoruz. Devamı da gelecek.
Merhaba.
Valisu merhabalar.
Herkese merhabalar, selam. Hoş geldiniz.
Şu bir yerleştirmemi yapayım.
Tamam,
sen bekliyorum. Sen de hazırlanmışsın belli. Ben de herkes kırmızı rujunu sürmüş.
evet, aynı olmuş.
Vallahi iyi hissettirdi bana böyle cumartesi akşamı. Eskisi gibi değil. Herkes evinde pijama partisi yapıyor. Bugün böyle hani vesile oldu bana da biraz maksuslanmaya. O yüzden teşekkür ederim.
Evet, iyi geliyor insana.
Ben kızlarımı göstererek başlamak istiyorum. Başlamadan önce gösterelim. Çünkü yani bu Party People gerçekten benim son yıllarda hayatımı domine etmiş, egemen etmiş ve beni bambaşka hiç düşünemediğim yerlere götürmüş bir ürün oldu. O yüzden onlarla başladım. Bunları da sizin için yaptım ayrıca. Böyle
koştur.
Onları yaptım, onları göstererek başlayayım.
Evet, biz önceden de zaten Meriç Hanım'la konuştuk. Yaptığı bazı şeylerden bize örnekler de gösterecek.
Yaptığım şeylerden örnekler göstereceğim. Çünkü benim de hiç tahmin etmediğim şekilde ilerledi. Buna kariyer mi denir, mesleki hayat nedir, uğraşımı neyse hiç tahayyül edemediğim noktalara gitti. Bugün de birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Ben de bu arada pastacılıkla ilgili çok geri plandayım. Doğrusu gıda ile ilgili birçok şey. Mutfakta berbatımdır yani. Böyle hani ancak tek aşamalı şeyleri çok iyi yapabiliyorum yani. İşte yumurta kırdım ve bir şey doğradım falan gibi. O yüzden ben sizin sayfanızı keyifle takip ediyorum. Sizin tarafınıza da çok aldı, yürüdü. İnanamıyorum çıkan işlere, insanların gayretlerine.
Biz de olabildiğince herkesle fazla şey paylaşmaya çalışıyoruz.
Evet.
Sanatçıları paylaşmaya çalışıyoruz. Siz de bizim işimizin farklı bir kısmındasınız. Sizin de bir rolünüz var. O zaman ben direkt başlıyorum sizi tanımayanlar için. Meriç Akdiş kimdir diyorum. Ve neler yapıyorsunuz?
Neler yapıyorum? Ben benim hazır bir sunumum var ve bu sunumun öncesinde genelde insanlarla küçük bir oyun oynuyorum. Yani böyle kağıtlar dağıtıyorum ve herkesten birer balık çizmesini istiyorum. Ve ardından o balıkları toplayıp böyle hunharca eleştiriyorum. İşte bazıları gülüyor, bazıları ağlıyor, bazıları işte eve gidip derdeniyor vesaire. Böyle biraz araya böyle yakınlaştırdığımız bir çalışmamız var. Bilmiyorum tabii burada. Ama isteyen varsa bana balık çizip gönderebilir ve ben onun değerlendirmesini yapabilirim. Çünkü aslında her şeyin en üst başındaki başlık unik, biricik oluyor olmak aslında. Yani benim serüvenimin eğer bir yere ulaştıysa burada hani bana ait olması, benim üretim olmasıyla alakalı ki ayrıştırıcı olanın bu olduğunu düşünüyorum. Ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resim bölümü mezunuyum. Üstüne Işık Üniversitesi'nde yüksek lisans programımı tamamladım. Önümde doktora yapmak gibi bir hedef var. Olur olmaz bilemiyorum. Bazen o fikre ısınıyorum, bazen soğuyorum. Evim İstanbul Florya'da, atölyem evimin altında. Şu an evimden bağlanıyorum. Evimin yarısı da artık atölyeleşmiş vaziyette. Çünkü gerçekten çok fazla mesaili bir...
Sürekli evde olduğunuz için evde çalışıyorsunuzdur.
Arkaya da bir tane horoz koydum.
evet o dikkatimizi çekti zaten.
Orada arkada bir resim yaptığım horozum var. Böyle resimle ve üretimle yoğun yıllar geçiyor. Ancak şöyle oldu. Tabii Mimar Sinan resim bölümünü kazandığım zaman babam kahroldu. Yani dedi. Yani sen tamam 3 yıldan beri çok tutkuyla resim yapıyorsun. Gerçekten ben şey bir çocuktum. Yani o klişe çocuk vardır ya böyle çocuk yaşından itibaren. En ufak yaşına itibaren kağıdı kalemi elinde bir köşede resim yapan sessiz tuhaf çocuktum ben aslında. Ve hayatta başka hiçbir şey yapamayacağımı, sadece onu yaparak mutlu olacağımı çok evvelden ben aileme zaten ifade etmiş bulunuyordum.
Farkında tabii o serüvende şey, evet.
Eğitim hayatı başladı. Bu nasıl devam edecek soruları var. Tabii Mimar Sinan kulaklara çalınıyor. Ona bir hazırlık süreci oluyor. Neyse ki çok şansım ki kazandım. Fakat babam çok mutsuz oldu. Kahroldu. Yani bu sıkıntıyı yaşamış insanlar vardır veya şu an hali hazırda çocuklarıyla ilgili aynı karşılayan ebeveynler vardır. Ya dedi kızım, yani hani çok güzel tamam ama bu yapılabilecek en zor meslek bu ülkede. Yani bir kere çok fakir bir meslek
Evet, gördüğü
ve
değer çok
dünya genelinde
farklılaşabiliyor.
de böyle. Yani bir kaygı içindeydi. Sen dedi şimdi bunu okuyacaksın ve kendin gibi çok bohem, saçı sakalı birbirine karışmış pispasaklı bir adama da aşık olacaksın. Evleneceksiniz. Fakir bir hayat, yalnız bir hayat ve öyle sürüp gidecek hayatınız diye. Böyle çok kaygılıydı ama onu çok mahcup ettim. Babam göremiyorum katıldıysan yayına. Onu her zaman kulaklarına çınlatıyorum böyle sunumlarda. O neyse ki mahcup ettim ve şöyle söyleyeyim gerçekten son 4-5 yıldır günde ortalama 8 saat falan resim yapıyorum. Ben de inanamıyorum. Yani tek kullandığım araç aslında fırça haline almış vaziyette. Şöyle ayrıldı diyebilirim. İşte 2004 üniversite girişi, 2005'te ilk işimi yaptım. Ve büyük ölçekte duvar resimleri, küçük ölçekte de ahşap yüzeylere çalıştığım bir meslek hayatım, bir çalışma hayatım oldu diyebilirim.
Bizler aslında sizi Party People'la tanıdık daha çok.
Doğru.
Bunun çıkış hikayesinden ve neler yaptığınızı da biraz anlatabilir misiniz?
Böyle öğrencilik hayatımda tabii Mimar Sinan Akademi, sanat, duvara asılı çok pahalı resimler, müzeler. Hani bunu hem üreten hem izleyen olarak insanların sanatla ilişkisinin çok yakın olmasını hep arzu ettim. Yani sanat bizim elimizin değebildiği, kullanmaktan keyif aldığımız, hatta paramızın yettiği, rahat erişebilir, ulaşılabilir olması gerektiğine inandığım için öğrencilik yıllarımda da zaten gündelik hayatımıza sokabileceğimiz tarzda bir sanat anlayışı benimsedim. Bu minvalde her zaman yüzeylerim masalar oldu, gardıroplar oldu, komodinden oldu. İşte çöpten bulduğum bir möbleyi elden geçirip resim yapıp onu kullanmak oldu. Bu anlayış ilerledi, ilerledi ve en sonunda şöyle bir ahşap olarak beden buldu diyebilirim.
Evet,
Ya bu
böyle
böyle
servis
çok
tahtalarınız var sizin, değil mi?
ya benim bu servis tabii servis bile servis tahtası adını sonradan alan kesme tahtası aslında. Biz buna
Evet,
son
evet.
böyle ahşabın hayatımıza girmesiyle, sofralara gelmesiyle biz buna servis tahtası demeye başladık. Yoksa bildiğiniz soğan doğradığımız bir
Evet.
böyle pis kokulu bir ahşap parçasıydı aslında. Burada iki tane başlık var. Ben akıllı telefon kullanmıyordum 2015'e kadar. İnanılmaz antika bir insandım. Yani diyorum hayır özel hayat bu kadar paylaşılamaz. Ben her saniye erişilir olamam. Her e-postaya, her mesaja saniyesine geri dönen inanılmaz antika bir anlayış. Akıllı telefon daha yoktu sayede. Hala SMS tık tık tık tık tık. Tuhaf bir insandım 2015'e kadar sonra insanlar. Diyor ki yani Melis senin işin görsel. Lütfen bir akıllı telefon edin ve yaptıklarını paylaş. Tamam. Fikre yavaş yavaş ısınıyorum. Onu da gidip satın bile almadım yani. Dedim ki yani bu telefon enflasyonunda muhakkak bir telefon bana düşer bir ikinci el. Bir çekmeceden çıkar kullanılmamış bir iPhone. Aldım ve benim aslında Instagram sosyal medya serüvenim 2015'te başladı. İşte birçok şey başladı benim için. En yakın arkadaşım Melis. Şu an izliyorsa ona da selamlarımı göndereyim buradan Melis'ciğim. Melis'in payı çok büyük durumda. Yani Türkiye'de şöyle bir havanın olduğu dönemdeyiz. Üçüncü dalga kahve dükkanları. Hatırlarsınız hepiniz. Bir kahve
Evet.
zaten altın çağını yaşamaya başladı. Her yerde coffee shoplar, kahve dükkanları açılmaya başladı. Melis de hayatın hayali bir dükkan tuttu Galatasaray'da. Galatasaray'dan Tophane inen yokuşta. Ve biz oraya kendi imkanlarımızla tamamen böyle aşırı do it yourself bir hikaye. Biz dekora ediyoruz. Küçücük bir yer. Özenli bir yer. Dedik ki yani duvarına bir resim yapalım. Duvarına yaptık. Ve aynı zamanda o etkiyi biz sofraya da taşıyalım. Yani biz o duvardaki insanları sinek kağıdı gibi yakalayan o etkiyi sofraya nasıl taşırız? Derken şunlardan bir 10 tane edindik. Bunları Eminönü Tahtakale. Yani biraz böyle pastacılarına çok aşina oldu aslında. Çünkü o işte bütün pasta malzemeleri, dükkanları oradadır. Bundan 10 tane edindik. Ve bakıyorum akşama bakıyorum. Hatta şöyle bakıyorum. Ben sofralarda bir an yaratmak istedim. Tamam, bir şey sipariş ettik. Zaten böyle iştahlıyız, acıktık. Kahve kokusu burnumuzda. Az sonra en sevdiğimiz tatlıyı yiyeceğiz. Ama o anı biraz daha nasıl pekiştirebilirim derken dedim ki biraz daha neşeyi artıralım. Ben dedim niye bunları figürleştirmiyorum? Ben figüratif atölyeden mezunum. Mimar Sinan da öyle atölyelere ayrılır. Üçüncü atölye, figüratif atölye. Yani o her şeyi figürleştirmeye doğru gidiyor aslında benim zihnim. Oturdum, tak tak tak bundan boyadım. Aa baktık çok şeker oldu, bizi de güldürüyor. İşte aman eline milkshake mi tuttursak? Hatta burada bakın işte bu aşırı kalorili bir üstü böyle krem şantili çilekli rulokatlı bir şey içmekte. İşte veya dedik bir tane örneğim var. İşte bu da daha tamamlayamadım kusura bakmayın. İşte donutlar mı olsun, cheesecake'ler mi olsun, işte tost mu yesin? Biz aşırı böyle eğleniyoruz bu tasarımlarla. Bir 10 tane yaptık. Ve dediğim gibi sosyal medyanın da hayatımıza böyle daha yeni yeni adım attığı zamanlar işte bloggerlar, influencer'ın daha henüz ismi daha geçmiyor. Şimdi şöyle bir an yaşanmaya başladı. Onlar da içerik arıyorlar. Yeni yerlere gitmek, yeni fotoğraflar çekmek, onları paylaşıyor olmak ve bir iştahlı bir süreç. Birçok blogger gelmeye başladı o kafeye. Fotoğraflar çekilmeye başlandı. Çünkü o tatlı bir an yarattı. Yani sofranızda şöyle bir ahşap üstünde bir kruvasan geliyor, bir kahve geliyor ve başladılar paylaşmaya. Yani şu an bu isimleri vermeyeyim. Böyle şu an bildiğimiz, ettiğimiz birçok isim paylaşmaya başladı. Kafeye oluk oluk insanlar gelmeye başladı. Bu tabii benim yeni tanıdığım bir süreç oldu. Yeni bir deneyim vardı orada. Paylaşıldı. Ve ardından benim telefonlarım çalmaya başladı. Yani bu böyle birazcık lansman gibi oldu aslında. Ardından yükselen bir party people süreci oldu ve bir iş haline aldı diyebilirim. Halen de
Peki
sürüyor
biz
bu
bunları
arada.
nereden satın alabiliriz?
İstanbul'da belli başlı yerlerde bulunmaktaydı birkaç yıl öncesine kadar. Ama tabii mağazacılık şu an pandemiden ve aslında e-ticaretin yükselmesinden dolayı mağaza alışverişi biraz düştü diye tahmin ediyorum. Şu an direkt bana ulaşabilirler. Ben kendilerini temin edebiliyorum. Bir de şöyle bir hal aldı. Bir tane daha örnek göstereceğim. Bu mesela kişiye özel bir party people. Bu büyük boy. Bu 20'ye 40 santim. Bakın burada yine bir sürü kilo aldıran bir şeyler var
Tatlılar.
altında. Bu hanımla en yakın arkadaşlar. Birlikte vakit geçirmeyi çok seviyorlar. Ve bana işte fotoğraflarını gönderdiler. Ve onları çalıştım. Böyle bir anı haline de aldı. Dolayısıyla bana
Kişiye özel oluşu da
ulaşabilirler.
gerçekten almak isteyenler için ayrıyetten güzel bir durum.
Evet, böyle tatlı bir hediyelik haline aldı ve şeyi de görüyorum aslında böyle sofralarda kullanılıyor. Çay saatlerinde ya da akşam içeceklerin yanında ufak şarküteri, peynir ikramlarında kullanılıyor. Neşeli bir an yaratıyor aslında. Ben kendim çok seviyorum arkadaşlarım. Seviyor idim pandemiden önce. Hani mutfakta çok başarılı değilim ama işte bir içeceğe gelsinler. Ben onlara küçük küçük bir şeyler hazırlamış olayım. Ve o anı biraz daha güzelleştirmek adına aslında. Biliyorum biraz gevezelik ediyorum. Benim sizi çok sevdiğim
Yok.
bu konu çünkü.
Bir de markanız sizi aynı zamanda Amerika'ya da sürükledi. Orada işler nasıl gelişti, sonrasında dönme kararınızda ne etkili oldu? Bunları da anlatabilir miyiz bilmeyenler için?
Ya şimdi ben bir ressamım. Ben üreten, üretmeyi seven, ben tamamen işçi arayayım. Bu bahsettiğim süreç yaşandıkça, geliştikçe tabii şöyle oldu yani sadece blogger influencerlarla değil burada her türlü neredeyse o dönem çıkan yazılı medyaya çıktı, dergiler, gazeteler. Yani benim de hiç hazırlıklı olmadığım bir iş haline almaya başladı bu. Yetişmekle ilgili, onu yönetmekle ilgili, onunla ilgili bir şeyler yapmakla ilgili. Çünkü biliyorsunuz bir iş planıyla giriyor insanlar genelde böyle şeylere. Benim sadece
Evet,
bir
evet.
elim var. Gün geldi 10 tane elim olmasa yetmeyecek hale geldi ve onu başaramıyor. Orada yetersiz oluyor olmak insanı hırçınlaştırıyor. Yani evet benim adıma benim hayatımın bir minik tatlı bir başarı öyküsüdür. Ama başarı elde etmek mi, sürdürmeye çalışmak mı daha zor? Onu yani herkes konuşabilir. Çünkü orada yeni bir bebek var artık elinizde ve o bebeğin ihtiyaçları var. O ağlıyor, zırlıyor, işte ilgi istiyor, büyümek istiyor. Onunla ilgileniyor olmak da biraz beni hırçınlaştırdı ve geldi ve halen daha bu arada tereddütlerim, sıkıntılarım var. Ama Amerika'da şöyle gelişti. Ya dedim ki bu dedim. Ya Party People'a çok güvendim o sırada. Bu beni her yere götürebilir. Bu evrensel bir ürün. Bunun dili evrensel. Yani ben bu
Evet.
figürü, bakın yani Amerika örneğine gelmeden önce size Suudi Arabistan örneğini göstereyim. Bu o dönem Suudi Arabistan'dan benden sipariş bana geldi. Ve onların kültürüne göre işte burkalı, elinde kendi kahve demliği olan ve her parça kumaşı renklendirdiğim burada ben de mesajları görüyorum. Evet. 5 sene önce de sana hediye etmiştim. Böyle farklı kumaşlarla bezediğim bir Suudi Arabistan örneğim var. Develeri çalıştım sadece Dubai'ye. İngiltere'den siparişler geldi. Bunlar tabii beni cesaretlendirmişti yani. Dedim ki yani buralardan da ilgi varsa ben dedim şu Amerika kapısını bir deneyeyim yani nasıl olacak bu hadise. Böyle bavulma bayağı ahşap doldurdum. Yani giyim kuşamdan çok böyle yığınla ahşap, yığınla boya, fırça. Çünkü orada bu işlerin ne kadar pahalı olabildiğini çok aşağı beş yukarı biliyorum. Geçmiş seyahatlerimden de aklımda vardı. Yanına götürdüm. Minik bir atölye kurdum evimde. Ve bunları yapmaya, oradaki figürleri yapmaya, oradaki ünlüleri yapmaya, onlarla fotoğraflar çekip paylaşmaya başladım. Ve biraz böyle esnaf, ben severim biraz esnafçılığı. Bu esnaf iletişimi, sıcaklığını severim. Hiç böyle plansızca çantama koyuyordum Party People'ları. Güzel ambalajlarını yapıyordum. Güzel ambalajlarını yapıyordum. İşte New York'a yakın bir yerde yaşıyordum ve New York bölgesinde onu değerlendirmek istiyordum. Bütün oturdum çıkardım tasarım mağazalarına. İşte 5. caddede 3 tane, işte 6. caddede şu kadar, aşağıda şunlar var. Hepsini çıkartıp biraz böyle tatlı giyinip, süslü püslü giyinip tık tık tık hepsine aslında merhaba ben Meriç. İşte Türkiye'den geliyorum, İstanbulluyum, o bu falan. İşte ürünlerim var, ilgilenir misiniz? Hiçbir tanesi beni reddetmedi. Yani bu böyle, inanın yani çoğu yerde işler aynı işliyor yani. Nasıl burada biz de cesaretimizi toplayıp gidebiliyorsak. Çünkü benim gibi yapan çok insanı gördüm ardından. Herkes şansını deniyor. Kapılara gidiyorum ve ardından konuşuyorum, sohbet ediyorum. İlgilenenler oldu. Bak tabii koyalım diyenler oldu. Hayır bir bize çok ters diyenler oldu. Ama ikinci, üçüncü ayın sonunda şöyle bir noktaya gelindi. Ben bu ürünü hangi arkadaş ortamında çıkarsam iyi görmeye başladı. Meç bize de yap. İşte fotoğraf vereyim beni de yap. Bir tane Frida siparişi geldi. Frida orada da beni buldu. Frida bir fenomen haline aldı. Frida yap. Onu yap, bunu yap derken baktım ki insanlar özel günlerinde. Yani o gaza ben birazcık basabilseydim. Orada benim biraz şahsi beni engelleyen ben oldum aslında. O iş orada da biraz ilerlerdi. İyi de gidiyordu aslında. Olmayan şuydu. Tabii daha sonra konuşacağımız bir duvar resmi tarafı var. Duvar
Ona da
resmi,
bahsedeceğiz, evet.
evet duvar resmi konusu da bambaşka bir kanaldan ilerlemekteydi o sıra. Baktım bahar geldi. Bana birçok e-mail geliyor. Yani işte şu duvarımız var, sizi bekliyoruz. İşte şu projemiz var, sizi bekliyoruz. Ne zaman geleceksiniz? En azından yapmaya gelin. Ben bu sefer tabii ekran başında pıtır pıtır gözyaşları. İşte bir böyle tamamen hasretlik
Orada da
duygularla.
bekleyenler var diye.
Bekleyenler var. Bir de o aidiyet duygusuyla dedim ki tamam çok güzel. Hani şey de biraz rengini belli etti aslında. Dediğim gibi ben üstüne gitseydim ahşaplar orada da bir kitleyle buluşurdu. Ama burada dedim ki yani benim ülkem, benim insanım, ben bu emeği, bu çabayı, bu çalışkanlığı orada gösterip kendi ülkemde gösterip oraya faydalı olmak isterim duygusu bana ağır bastı. Dolayısıyla döndüm. Hiç de pişman değilim. Herkes farklı deneyimler yaşıyor yurt dışında. Yurt dışına açılmakla ilgili yüksek hevesler ve arzular, dilekler olabiliyor. Herkesin deneyimi ayrı dediğim gibi. Benimki böyle oldu. Ben döndüm. Başarılı olabilirdi ama döndüm. Burada işler ilerliyor şu an.
Bu yine de sizin için güzel bir süreçti ama diyebiliriz. Bunu denemeniz de
Kesinlikle.
çok güzel bir şey.
Ya bana şunu anlattı. Hiçbir zaman hiç kimseyi, hiçbir kurumu, hiçbir ülkeyi veya şehri gözünüzde büyütmenize gerek yok. Her yer, insan her yerde insan, işler
Evet.
aynı şekilde ilerliyor. Ben 4-5 yıldır da Bahçeşehir Üniversitesi Endüstriyel Tasarım öğrencilerinin tasarım derslerinin bir tanesine konuk olarak gidiyorum. Sağ olsunlar beni her sene alıyorlar. Orada bu işleri yeni atlamış insanlar, yeni atlayacak olanlar tabii içlerinde endişeler barındırıyorlar. Mesela ürüne çok inanıyor, çok güveniyor ama ya reddedilirsem, ya doğru insana ulaşamazsam gibi gibi. Kimse gözünüze büyütmemek gerekiyor. Ben en azından bunu deneyimledim, aktarabilirim yani.
Daha sonra zaten bu işe yönelmek isteyenlere tavsiyelerinizi de soracağım. Peki biraz daha sunum tahtalarından bahsedersek, bunun süreci hangi şekilde işliyor? Hani biri geliyor size şunu şunu yaptırmak istiyorum diyor ve direkt onunla konuşup tasarımı halledip ondan sonra mı yapıyorsunuz? Hangi şekilde oluyor?
Ya doğrusu ikiye ayrıldı diyebilirim. Birincisi benim kendi heyecanımla, zevkimle o dönem nereden ilham aldıysam, işte bahar mı, çiçekler mi, kış mı geldi, kalın mı giyinmeye başladık. Neyse benim ilhamım, ben oturup evet mesela artık yaz geliyor diye hepimizin sevdiği bir tema zaten çok daha renkli. İşte ben renkler, desenler, yaz meyveleri, yaz içecekleri gibi bunlar benim kendi heyecanımla oturup yaptığım, kendi seviyim. İsteyenler bunlardan edinebiliyorlar. Bu birazcık daha böyle hani koleksiyon ürünü gibi de algılanmaya başladı. Şimdi işte Meriç'in 2021 yaz kreasyonuna uygun ahşabını alayım gibi. Bir de kişiye özel yaptırmak isteyenler oldu. Bu kişiye özel konusu şöyle başlıyor. İşte Meriç ben senden bir ahşap istiyorum. Bunu anneme hediye edeceğim. Anne ve babamı istiyorum ya da ben ve sevgilimi istiyorum ya da ben ve köpeğimi istiyorum. Neyse o kombinasyon kimlerse. Diyorum önce bana biraz fotoğraf gönderin. Biraz fotoğraflara bakalım. İşte ağzın burnun iyi çıktı, iyi gözüktü. Çok net görebileceğim fotoğraflar. Ardından diyorum siz ne yemeyi, ne içmeyi seversiniz? Biraz anlatın. İşte sofranızda neler olsun? İşte kimi balıklar, köfteler, Adana kebaplar, şişler, içli köfteler ya da aşırı frankofon sofralar da oldu. Suşiciler oluyor. Ya da hiç bunları istemeyip tamamen işte ben kitaplarım olsun istiyorum. Sadece okuduğum kitaplar olsun isteyenler de var. Tabii burada ben yaklaşık 4.000 tane ahşap yaptım. Sayıyorum yaptığım şeyleri. Böyle bir şeyim var.
Saymanız da çok
4.000 tane portre demek bu, 4.000 hikaye demek, 4.000 tane menü demek. Pıtır pıtır bunları yapıp tabii artık böyle şey oldum bir parça böyle insanları bazen yaptığım insanlarla karşılaşıyorum da bu arada. Böyle mesela bir şirket bana bütün çalışanların resmini yaptırmıştı. Sonra şirkette başka bir işimiz oldu. Şirkete bir gittim. Herkes ailem gibi ya
hepinizi
ben sizi
tanıyorum.
tanıyorum siz işte çayı çok seversiniz
Yüzünüzün
yanına
detaylarını biliyorum.
işte petibör bandırmayı çok seversiniz köpeğiniz işte Cookie ne yapıyor iyi mi falan diye böyle tuhaf tuhaf ya toplamlar oluyor. Şimdi bana bunlar geliyor biraz tekniğinden bahsedeyim. Ahşap geldi bana. Oturdum. Bunu öncelikle, hatta bir iki saniye müsaade alırsam şu masanın altında,
Tabii
burada
ki.
ben masamdayım, oradan şeyimi göstereyim, yapım aşaması arifesini göstereyim.
Bu arada yayını kaydeder misiniz denilmiş aşağıdan. Bütün
Efendim?
yayınlarımız gibi bunu da tabii ki kaydedeceğiz. Sonradan da izleyebilirsiniz.
Bu bir tane astarlanmış örnek. Ahşapla çalışanlar muhakkak vardır içimizde. Pastacılıkta ahşap model kullanılıyor mu bilmiyorum. Belki üstünde küçük plakalar falan yaparken kullanıyordur insanlar. Ahşap bana geldi. Onu astarladım beyazla. Çünkü ahşap emici ve boyayı sürdüğüm anda emmeye başlıyor ve rengi öldürüyor. Ahşabın emiciliğini almak için önce astarını atıyorum. Ve ardından ilk katı atıyorum. Burada bilmiyorum, renk biraz parlıyor.
Gayet güzel görünüyor, hiç problem
O
yok.
figür ne olacaksa renk katını atmaya başlıyorum. Ve bu aşamadan sonra aslında hacimleme geliyor. Onu da şuradan anlatayım. Şu an çok böyle aşırı aktif, akıcı bir aşama süreci olmadı ama çok basit bir hacimleme, hatları ortaya çıkarma. Yüzünü biraz yakınlaştırayım. Yüzdeki detayları ekleme. Onu da şuradan anlatayım.
Bu şekilde aşama aşama göstermeniz de çok güzel oldu bize.
Ben genelde ekleyeceğim her yeni detayın altına tekrar beyaz sürüyorum. Asla rengin kendisi üstüne değil, beyazımı atarım ve üstüne renklerimi sürerim. Çünkü az sonra pastacılıkta da renk kullanımına geleceğiz. Renk gözün ilk değdiği an zaten, renk deneyimi. O yüzden orayı iyi yakalamamız gerekiyor. Detaylarını koyuyorum. En koyuları koyuyorum. En açıkları ekliyorum. Tamamlıyorum. Ve devamında da bunu artık hepimizin bildiği markalar. Burada marka gibi reklam kaygım falan yok. Yani bu
Evet.
hepimizin hobi mağazasında bulabildiği bu mat vernik, su bazlı mat vernik veya su bazlı yarım mat vernikle bunu koruyucusunu atıyorum. Ve ardından kullanıma hazır. Evde yıkamaya uygun hale getiriyorum aslında bu koruyucuyu atarak. Bana şununla ilgili çok soru geliyor. Yani sağlığımız zarar görecek mi? Çünkü insanların sır, vernik, cila gibi konulara bir hassasiyeti var. Yani hani biz onu ağzımıza, buraya pastamızı koyduk. Onu yerken acaba oradan ben cilayı da yer miyim gibi bir kaygıları oluyor. Ben tabii ki de bunu bütün firmaları arayarak sordum, öğrendim. Zaten ben yıllarca koruyorum. Yani herhangi bir ahşap masadan, tepsiden, zigondan neyse hiçbir farkı olmuyor bu yüzeyin. Oradan aldığımız gıda cilayla bütünleşmiyor. Ayrıca su bazlı ürünler kullanılıyor. Ki zaten üstüne biz cızır cızır yeni pişmiş bir et veya köfte de koymuyoruz. Yani orada onun sıcakla teması. Burada kuru gıdalar.
Evet.
Kuru gıdaları kullanıyoruz. Ardından elle de bulaşık makinesine sokmadan süngerle onu yıkayıp halledebiliyorum. Bir kenara koyuyorum. Dezer çıkartıyorum. Mesela bunlar, evet, benim hatta bir tane erkek örneğim var. Erkek bir örnek. Bu da tost ve çay, çok klasik bir şey yapıyor. Ama Türk erkeği değil, biraz daha İtalyan gibi olmuş.
Ellerinize sağlık.
Teşekkür ederim. Böyle kullanılıyor. İlgilenenler bana ulaşabilirler. Yapım aşamasıyla ilgili ben şöyle bir şeyle değilim. Yani evet, ticari olarak bu benim ürünüm. Ve sağda solda bunun satışı var. Ben yapıyorum. Ben hayatım bundan kazanıyorum. Tabii şöyle bir kaygım yok. Ben yapım aşamalarını gösterdim ve eyvah, şimdi birisi oturup aynısını yapacak gibi değil. Ben kadın arasında böyle bir desteğe ve danışmaya inanıyorum. Kimse kimsenin, esinlenmek
Kesinlikle.
kesinlikle olabilir. Ben de birilerinden esinleniyorum. Doğadan esinleniyorum. İnsanlardan, giyimden, kuşamdan esinleniyorum. Ama biz kadınlar kendi aramızda böyle bir güven duygusunu sağladığımıza inanıyorum. O yüzden yapıp da, kendisi için yapıp da İstediği sonucu elde edemeyen olursa bana her zaman ulaşabilir. Böyle de Party People, evet. 4.000 tane oldu. Ömrüm sonuna kadar bilmiyorum kaç tane olacak. Böyle böyle gidiyor.
Aynı zamanda duvar resimleri de yapıyorsunuz. Az önce bahsettiğimiz gibi size çok gönlü bir sanatçı diyebiliriz sanıyoruz. Peki bu duvar resimleri ilk ne zaman başladı? Bahsettiğiniz kafeden mi
Duvar
başladı mesela
resmi
ilk? Bunu düşündüm.
şöyle başladı aslında, çok daha evvel başladı. 2004'te üniversiteye girdim. 2005 yılında ben ilk işimi aldım. Şöyledir, resim öğrencisinden genelde ilk işini yapması ikinci yılda falan beklenir. Burada şey kastetmiyorum, yaptı ve artık yapmakta değil, o yolda işte kazık yemeler, ödemeni alamamalar, ağlamalar işte gibi bir takım süreçler başladı. 2005'te Zekeriya Köy'de, İstanbul Zekeriya Köy'de, o zaman benim için inanılmaz gelmişti. Yani duvar resmimi ne konuşuyoruz biz şimdi yani? Nedir bu duvar resmi? İlk benim herhalde yani ilk deneyim, şimdi isim de vermeyeyim, belki takip ediyordur şeyde. Böyle bir telefon geldi. Meğerse işte benim iki villanın arasında çok çirkin bir otopark duvarı var. Ben bunu görmek istemiyorum. Gel buraya bir resim yapalım. Aa, olur tamam. Ben pılımı pırtımı topladım. Bir ne yapacağız şimdi aşaması oldu. Ve oraya ilk duvar resmini yaptım. Yani şu kadarcık bir paraya yapmış oldum aslında. Minnacık. Tabii o zamanlarda belki hiçbir şey bilmiyoruz yani. Ama şimdi dönüp baktığımda gerçekten bu yolun İlk adımı orada atılmış. Ardından tabii o zaman sosyal medya yok. Biz bir şeyler yapıyoruz. Orada duvar resmi yaptım mesela. Bir kare fotoğrafı dahi yok. Unutulmuş gitmiş. Herhangi bir bilgisayarın hafızasında kaldı gitti o fotoğraf. Ardından kulaktan kulağa, kulaktan kulağa ufak tefek otel işleri gelmeye başladı. Onlara gidiyoruz, geliyoruz. Arkadaşlarımız bize işler paslıyor. Ama dediğim gibi daha sessiz ilerliyor bu süreç. Derken artık geldik 2010. 2010'da mezun oldum. Ben bu sırada müzelerde çalışmaya başladım. Öğretmenlik yapıyordum. Müzelerde sanat eğitmenliği yapıyordum. Biyenerlerde çalışıyordum. Ders veriyordum. Okullara gidiyorum vesaire. Ya yani biraz daha kurumsal diyeyim. Okul tarafı, biraz da üretim tarafı böyle biraz dengedeydi.
Evet, her yönden tutmuşsunuz gerçekten.
Yani şeyden çıkmadığıma seviniyorum. O bağlamdan kopmadığıma seviniyorum. Derken bu bence hepimizin hayatında Instagram'ın özellikle yükselmesi, sosyal medyanın gelmesi hepimizin hayatında farklılıklar getirdi.
Kesinlikle.
2010'da yüksek lisansım, ardından o derken 2015 ahşaplarla beraber bir duvar resmi furyası başladı. Duvar resmi. Melis'in yerine yaptık. O yazı hatırlıyorum. Biraz böyle tatlı da günlerimizdi yani. Daha yaz vaktiydi, hazırlığımız vardı. Kapılar bacalar açık, herkese sohbet ettiğimiz güzeldi. O Tomtom Mahallesi, İstanbullular bilirler. İşte Tomtom Mahallesi'nin yükselişte olduğu zamanlar. İnsanlar geliyor. Ben sadece o işi yaparken bile birçok iş gelmeye başladı. Gören istiyor, gören istiyor. Derken bir duvar resmi tsunamisi diyeyim başladı. Ben şu andan da çok seviyorum. Sadece kendi adıma değil. Benim babam gibi evladının resim bölümünü kazandığına üzülen, kahreden, birçok aileyi mutlu eden bir hareketlilik oldu bu. Çünkü ressamlar iş yapmaya başladılar. Bana geçtiğimiz senelerde inanın erkek kuaför salonlarından işler gelmeye başladı. Çünkü mekanları düşünelim. Masalar aynı, sandalyeler üç aşağı beş yukarı aynı, aydınlatmalar aynı, dekoratif anlamda söylüyorum, mimari anlamda aynı. Geriye neyle ayrışabiliriz? Duvar resmiyle ayrışabiliriz. Arka plana, backdrop, yine backdrop'a geleceğim lafı. Yani insana bir backdrop koyarsak, o çekilip paylaşılırsa hem büyük bir reklam değeri oluyor, hem de o mekan diğerlerinin ayrışmış oluyor. Derken böyle inan yani işte Avcılar'daki berber salonundan son 2 aydır İş Bankası'nın çağrı merkezinde iş yapıyorum. Büyük kurumsal şirketlerin ofislerine, otellere, restoranlara, böyle her meslek grubunun iş yerine, artı evlere, pandemiyle beraber evlerin sıkıcı duvarları da insanların gözüne çarpmaya başladı. Yatak odalarına, çocuk odalarına, bahçe duvarlarına böyle bir yoğun bir duvar resmi talebi olmaya başladı. Ben şu anlamda şanslıyım. 2005'te ilk resmimi yaptığım için artık böyle hani uzun süredir bu işi yapabiliyorum diyebilecek kadar bu işi yapmış bulunuyorum yani.
Peki siz
Ama
bu duvar
tabii
resimlerini, çok pardon,
buyurun.
siz bu duvar resimlerini yaparken zorlandığınız, işte böyle sizi şaşırtan, sınırlarınızı zorlayan bir istekte bulunuldu mu hiç? Çok farklı yerlere yapmışsınız çünkü.
Yani şöyle istekte zorlanmak, yani ben eğer bir şeyde zorlanıyorsam, yani zorlanmaktan kastım el becerimin zorlanıyor olması gibi değil, sadece fiziki zorluklar olabiliyor. O da son yaptığım iş, yüksek bir iskelenin tepesinde yaptım onu, yaklaşık 5 metre yani yükseklikte çalıştım. Hem ayaktasınız hem yani bu şey gibi hem dans edip hem şarkı söylemek gibi aslında. Yani öyle örneklendirebilirim.
İşte büyük yüzeylere
Hem
çalışıyorsunuz.
ayaktasınız, büyük yüzeylere çalışmak, onu ölçeklendiriyor olmak, yani fiziki eforu yüksek oluyor. Tabii yani bu party people benim. İşte evimin yarısını atölye yaptım. Çok affedersiniz böyle boyanmış pijamamla çok rahatlıkla çalıştım. Ve mini minnacık bir ölçek. Tabii duvar resmine geçince halise fiziki efor daha ön plana çıkıyor. Ve ben çok sabah erken, ya biraz beni takip edenler, şu an alttan yazanları da görüyorum. Yani beni takip edenler bilirler. Çok erken işe gidiyorum, geç çıkıyorum ve çok bitkin dönüyorum. Çok yok, gerçekten şey dönüyorum. Yani kapıdan içeri kendime zor atacak şekilde dönüyorum ve 9:30-10 falan gibi uyuyorum tavuk gibi. Yani işte dayanamayıp böyle aşırı şey bir yaşam değil ya, çok çok sosyallikten bahsedemeyiz yani. Ama üreten bir insan olarak hem çok küçük ve minyatür şeylerden sonra büyük ölçekte işler yapıyor olmak da, o da bambaşka oluyor. Evet, insanlara olan etkisi farklı oluyor. Mesela Bozca'da örneğim var. Bozca'da benim gerçekten işte 3 tane tişört, 2 tane şort götürdüğüm, işte bir resim yapıp döneceğimi düşündüğüm bir alandı. İlk kez de ziyaret ettim bu vesileyle. Fakat oraya olan turizmden o fotoğraflar inanılmaz paylaşılmaya başlandı. Ya bana
Evet.
durmadan onlarca, işte biz bu flamingonun önüne fotoğraf çektiriyoruz ve işte çok güzel bir yaz karesi, işte çok mutlu oluyoruz, çok fotoğraflık gibi. Ben de bu arada inan süreçle yaşıyorum. Neler oldu, neler bittiğini. Ama dediğim gibi çok çok mutluyum. Yani görsellik her anlamda bizi çok etkiledi. İşte saçımız, başımız, makyajımız, giydiğimiz her şey, yediğimiz, içtiğimiz dahi belli bir estetik ve güzellik kaygıyla yapılmaya başlandı. Bunun tabii dezavantajları da var ama bu takım üreten insanları, ya bizleri çok mutlu eden gelişmeler oldu. Şimdi şeyler başlıyor tabii, önümüzde duvar resminde daha açık hava işleri başlıyor. Bahçeler başlıyor. Ben de onları heyecanla bekliyorum. Dışarılarda çalışmaya.
Bu arada yaklaşık 10 dakikamız kaldı. Yayınımız gayet hızlı aktı. Birazcık hızlandıracağım. Hazır bahsetmişken pastaları arka plan olarak kullanılan backdroplardan bahsedeceğim. Aslında işinizin bu kısmı bizi çok heyecanlandırıyor. Biraz bunlardan da bahsedebilir miyiz?
Tabii kısacık ondan bahsedeyim. Yani pastacılardan bana ulaşanlar oldu zaman içinde. Özellikle bu figürler ilerledikçe, figürleri renklendirmek başladıkça, ben şimdi pastanın evrimine bakıyorum. Gerçekten pasta muazzam bir hal aldı. Orada bir tatlı bir rekabet de var anladığım kadarıyla. Bir üsluplar, tarzlar, isimler, orada yükselenler, benim de çok yakın arkadaşlarımdan yapanlar var. Onları da takip ediyorum. İnanamıyorum. Bana eriştiğim nokta şu. Yani hiç biz pastamızı daha ilgi çekici hale nasıl getirebiliriz konusu vardı. İkincisi de o fotoğrafı biz daha güzel ne yapabiliriz? Şimdi elimde mesela bir tane backdrop örneği var, onu göstereyim. Backdrop dediğim, biraz daha yakınlaşabilirim. Biraz da uzaklaştırabilirim hatta şöyle. Böyle dekorat haline
Uzaklaştırabiliriz
getireyim.
sanırım. Aynen.
İşte biraz içinde yaldızların da olduğu, renklerin olduğu, hiçbir figürün olmadığı bu arada. Çünkü figürümüz pastada. Bu backdrop siparişlere geliyor. Backdrop sipariş demeyeyim de backdrop danışanlar oluyor. Biz ne yapalım bunun arkasına diye. Şöyle oldu. Birkaç tane backdrop çalışıyorum ben. İşte bir tanesi tropik oluyor. Bir tanesi parti temalı oluyor. Bir tanesi tamamen böyle aşırı nötr, göz yormayan oluyor. Ve insanın yaptıkları görselleri onun önünde paylaşıyorlar. Bunu insanlar kendileri de yapabilirler bu arada. Bunun için benimle çalışmak isteyenler ayrı. Ama gidip bir marangoza birebir bir sunta kestirip, MDF plaka kestirip onu, şu an inanılmaz fazla boya çeşitliliği var zaten. Alıp orada kendi arka planlarını hazırlayabilirler. Ben de çok keyifli buluyorum. Gerçekten o bütünleyici oluyor. Eğer ki bizim kaygımız o pastayı, o kareyi bir bütün olarak aktarmak ise, evet, backdrop da düşünmeli. Bu dümdüz gri bir renkte olabilir. Aşırı yükselten turuncu bir arka planda olabilir. Bence pasta yapanların gerçekten arka planda da onu düşünüyor olması gerekiyor. Çünkü evet, renk, konumuz renk. O zıtlıklar, o yükselmeler, alçalmalar beni onu almaya iten, onu edinmeye iten duygu oluyor. O yüzden pastacıları öneririm. Burada gerçekten bu yayını izleyen, sonradan izleyecekler. Ben açık kaynaklı bilgiye inanıyorum. Bilgimi asla sakınmam. Dolayısıyla bana ulaşabilirler. Sorularını sorabilirler. Ben de hepsine vakit buldukça cevap veriyorum zaten.
Peki
Neyse,
aynı zamanda
konumuz renk.
eğitim de veriyor musunuz?
Yani eğitim bu ara ne yazık ki veremiyorum. Yani böyle online olarak, yani online eğitime ben çok yüreğim el vermiyor. Çünkü o göz bakıştır, o beraber onu yapmaktır. Bir de benim yapıp gösteriyor olmam gerekiyor. Benimle oluyor olması lazım. Ben o kişinin elini görmeliyim.
Ekrandan
Parmaklarını
gördüğünüz renk
görebilmeliyim.
bile değişecektir tabii ki.
Parmaklarını görmeliyim. Orada başka bir şey gelişir. O organik, bu tabii pozitif bilim değil yani. Hani bunu konuşalım, tartışalım gibi değil. Bu biraz uygulama. Dolayısıyla veremiyorum şu ara. Ama pandeminin etkisi biraz daha azaldığında workshoplar düşünüyorum. Oraya gelip birkaç sefer yaptım. Çok da keyifli geçiyor, faydalı da geçiyor. Ben derslerimi genelde uzun ve kompakt tutuyorum. Yani kurs mantığında değil. Hani 10 sefer gel ve hani bir kursiyerim olanlığımda değil. 3 sefer gel. Biz 3 seferde işte 3'er saat çalışalım ve böyle bir hızlı yol alalım gibi başlıyorum. Ama dediğim gibi bu dışında bana her zaman ulaşıp sorularını sorabilirler. Onun dışında ben yani bu üretkenlikten çok mutluyum. Hem sizin
Peki.
vesile olduğunuz, şu an insanların birbirini tanıdığı, birbirinden öğrendiği, çok teşekkür ederim.
Biz
Başka sorun
teşekkür
varsa
ederiz.
alabilirim. Gördüğün gibi
Var var.
gevezelik, gevezelik yapıyorum
Peki,
baba.
hatta birkaç tane sorum var. O yüzden biraz hızlı gitmek istiyorum. Yeni projeleriniz var mı veya geleceğe dair planlarınız var mı şu anda?
Ya başta söylediğim gibi benim böyle çok beceremediğim, hala oturtamadığım bunun tırnak içinde iş kısmı var. Çok güzel, çok severek yapıyorum. İnanılmaz aşkın duygularla yapıyorum. Yani dediğim gibi ben artık, yani bu çok klişe ve arabesk olacak belki ama yani yarın buradan gelecek olsam gerçekten gözüm arkada kalmaz. Çünkü şöyle bir duygudayım. Ben bir ahşap parçasına, bir kesme tahtasına, soğan doğradığımız ahşaba, tahtaya bir şey boyadım. Ve o ilgi gördü. Alaka gördü. Benim 4.000 tane üretmeme sebep oldu. Beni yurt dışına götürmeme yol açtı. Bana o cesareti verdi. Ve ben bunu Türkiye'de yapabiliyorum. Kendi ülkemde yapıyorum. Dediğim gibi ya, ben duygu olarak çok tatminim bu anlamda. Ama konu o ağlayan bebeğe geliyor yine. Ya bu bebek kucağımda kıvranıyor büyüsün diye. Yürümek istiyor. Başka şeyler yapıyor olmak istiyor. Bir de bunun yanı sıra benim birey olarak, meriç olarak yapmak istediğim. Ya sanatçı tanımlı kendim, ya ben ressam olarak yapmak istediğim farklı işlerim var. Hepsini nasıl dağıtacağım konusunda tabii party people'ı büyütmek istiyorum. Party people'ı ancak sadece benim sağ elime ya da fiziki performansıma bakan bir şekilde değil, biraz seri üretime bakan tarafta Sofra grubu ürünleri düşünüyorum. Bunu uzun
Tam
zamandır
onu
düşünüyorum.
soracaktım. Yeni ürünler eklemeyi düşünüyor
Evet, yeni
musunuz diye.
ürünler,
Bu da
yani
zamanlı gibi.
yeniden benim elde boyayacağım bir şey olmamalı. Çünkü bu zaten beni şu an izleyip bana verdiği siparişi alamayan insanlar vardı. Ne yazık ki bunu üzülerek ve mahcubiyet içinde söylüyorum. Aylar olmuştur kimi insanların siparişini yetiştiremediğim. Bu duyguyu da istemiyorum. Bu da beni içten içe ezen bir duygu. Dolayısıyla ben elimin altında insanların keyif alabileceği, çok makul fiyatlı ama soframızı neşelendirecek, güzelleşecek, hayatımızı bir derece daha neşeli hale getirebilecek Sofra grubu ürünleri üzerine çalışıyorum. Ne kadardı dersen 3-4 yıldır çalışıyorum yani. 3-4 yıldır böyle aşırı minik adımlarla. Her şey çok tabii istediğimiz an gelişmiyor. Şu an duvar resmi ele geçirmiş vaziyette. Çok zevkle
Bu da
yapıyorum.
zamanınızı alıyor tabii.
Biraz zamanımı alıyor. O işte istiyorum ki party people'ı çok güzel, çok iyi yapayım. Yani o benden çıkabilecek en ideal ürün olsun. Çünkü böyle bir beklenti yarattıktan sonra orada çok vasat bir şeyle bir ürünle de çıkıyor olmak istemiyorum. Orada bir ticari kaygı tabii daha fazla. Benim şu an yaptığım işimde ticari bir riskim yok. Gayet güzel sıcak ilişkilerle yürütüyorum. Ama öbür tarafta o hani ressamlıktan iş insanlığına doğru bir geçişte işte biraz cebelleşiyorum. Bu anlamda sevgilime buradan selamlarımı iletiyorum. Beni dinliyor. Bu yolda da bana çok destek oluyor. Çok teşekkür ederim. Yani şunu demeye getireceğim. Bu sevginiz olabilir, arkadaşınız olabilir, eşiniz, dostunuz ve herhangi kimse de olabilir. Bunu tavsiyeler kısmına ekleyebiliriz. Yapamadığınız şeyleri tamamlayabilecek insanlar da yola çıkmak tabii daha güvenli hissettiriyor.
Peki bu söyledikleriniz haricinde vermek istediğiniz bir tavsiye var mı sizin gibi bu işi yapmak isteyenlere?
Yani klişeler dışında ne söyleyebilirim? Şöyle yani dediğim gibi birkaç insan akıl fikir aldığınız, bu işi daha evvel yapmış insanlara fikir danışmak her zaman akıllıca. Ne beklentiler çok yukarıda olsun ne çok aşağıda olsun. Sadece üretmek, ona inanıyor olmak. Ben biraz şunu anladım. Yani pastacılar tarafında da bana gelen sorulardan. Şimdi işte bir üslup oturtmak. Yani o üslup, çok standart bir örnek vereceğim. İşte Picasso'nun resmini görür görmez biz "Aa, Picasso" diyoruz. Picasso da bir geceden sabaha bu üslubu oturtmadı. Yani Picasso'nun önüne gelen, onun adı plastik sorundur. O plastik sorunu çöze çöze çöze çöze çöze çöze o artık üslup haline alır. Dolayısıyla üslubu oturtmak bence önemli. Eğer ki biz bunu bir imza gibi düşünüyorsak, üslubu oturtmak önemli. Kimseye gözünüzde bence büyütmemelisiniz. Hiçbir zaman çekinmemelisiniz. Her kapıyı çalmalısınız. Ben inanın bindiğim taksinin şoförüne dahi yaptığım işi anlatıyorum. Ya biliyor musun ben böyle bir iş yapıyorum. Açıyorum, gösteriyorum. Hiç asla böyle sıkıntı duymam. Ki inanın nerelerden ne alakasız insanlardan işler geliyor.
Evet, çok doğru.
Biraz böyle etrafınıza medyayı bilen, sosyal medyayı iyi yönetmeyi bilen arkadaşlarınız olsun. Yani bunları gidip kullanalım anlamında değil. Aklımız fikrimiz olsun. Güvendiğimiz insanlardan bir çemberimiz olsun. Ve böyle böyle ilerleyelim. Tabii pandemi, üretim motivasyonu her zaman yerinde olamayabiliyor. Haberleri takılabiliyoruz. Sağlık problemleriyle cebelleşebiliyoruz. Ben de inanın böyle geçen hafta sonu yerlerde sürünüyordum artık yani bu duyguyla. Yani şu an böyle aşırı neşeli gelen şeyleri oturup yapmak da her zaman böyle içinden gelmeyebiliyor insanların. Ama kendi üzerimize çok varmadan keyifle çalışalım. Ve böyle dediğim gibi çok tavsiyeci bir insan değildir. Herkesin serüveni ayrı oluyor çünkü ama
Ama bir enerjiniz var aslında. Bunu biz işlerinizde de görüyoruz, kullandığınız renklerde de görüyoruz. Hani çalışmalarınızda toplu şekilde en basından Instagram hesabınıza baktığımızda fark ediyoruz. Hepsini aslında o enerjiyi, motivasyonu yansıtıyorsunuz.
yani şöyle resim deneyimi ya da görsellik deneyimi Kafamı çeviriyorum, bakıyorum. Orada belki ona bakarken geçirdiğim 2-3 saniye var. Eğer çok ilgimi çektiyse dönüp bir daha bakıyorum. Ama oturup 1 saat, 2 saat ona bakmıyorum. Ama o 2-3 saniyelik bakışı, o benim içimde mutluluk, neşe, coşku. Zaten hayat böyle, yaşam böyle anlarda gizli. Yoksa hepimiz trene biniyoruz, otobüse biniyoruz, işte fatura ödüyoruz, koşturuyoruz. Belli bir yaşam yükümüz var ama kafayı çevirip gördüğüm o an beni yükselten, hayata bağlayan bir an. Herkesin bir kuş öter, bir rüzgar eser, bir yaprak düşer. Herkesin tanımı bununla ilgili ayrıdır ama resme böyle bir etkisi var. Resim deneyimi budur aslında. Ben o enerjiyi yaşatmak istediğim için ben de o enerjiyle yapıyorum. İstiyorum ki bu kadar yaşamın içinde insanlar o anı içine taşısınlar. Ben tabii kurumlarda da işler yapıyorum. Bu kurumlarda en son yaptığım iş yerine 750 kişi çalışıyor. O 750 kişi her gün oraya belli kaygılarla gidiyor, geliyor, işini seviyor, sevmiyor ayrı. Ama bana gelen geri dönüşler şöyleydi. Yani biz bunu gördüğüm an, uçan bir kuşun resmini gördüğüm an, orada bir kelebeği gördüğüm an, neyse artık o. O beni bir anlığına o şeyden çıkartıyor. O bulutun içinden çıkartıp yaşamı anımsatıyor. Ben de bunu yapabiliyorsam ne mutlu. Böyle aktarabiliyorsam ne mutlu. Senden duyduklarım da beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Bu
İstanbul'da
arada
yaşayanlar benim işlerime gelebilirler. Ben çalışırken çalışabiliriz, sohbet edebiliriz. Her zaman uygulama anını tanıklık edebilirler. Bunu yaşayabilirler. Böyle bir an.
o zaman süremizin sonuna geldik. Hatta biraz uzatmış bile olabiliriz. Katılanlara teşekkür ediyoruz. Size de anlattıklarınız için teşekkür
Evet,
ediyoruz.
katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün
Yayınımızı daha
arkadaşlarımı
sonra da
görüyorum. Kardeşim
izleyebilirsiniz.
Mert, Deniz. Evet. Tunç, çok teşekkür ederim. Çok öpüyorum herkese. Sana ayrıca çok teşekkür ederim. Hazırlanmıştı.
Teşekkür ederiz. O zaman herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bir dahaki cumartesi yayınımızda
İyi
görüşmek üzere.
akşamlar.
İyi akşamlar.
Görüşmek üzere. Hoşça kal, hoşça kal.